küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Bu hafta geçtiğimiz haftada yaşanan gelişmeleri konuşalım istersen. Biraz da önümüze bakalım. Tabii Türkiye'de artık taşlar yerine oturdu.
Evet.
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden sonra Recep Tayyip Erdoğan ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi yeni sisteme göre. Geçtiğimiz hafta şöyle bir olaylara baktığımızda, gelişmelere baktığımızda birinci öne çıkan husus Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni var. Hı hı. Bu tören ilginçti. Ben de törendeydim. Evet. Birçok açıdan Türkiye'de bir gelenek oluşturmaya aday bir törendi. Eskiden biz Cumhurbaşkanlarının göreve başlama törenlerini çok prosedürel ve yasal bir zeminde hep gördük, şahitlik ettik. Parlamentoda, mecliste önce yemin, sonrasında Anıtkabir'e de bir ziyaret Atatürk'e ve ardından da Çankaya Köşkü'nde bir resepsiyon olurdu. Ama 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada önemli bir değişiklik yaptı ve bugünkü, yani geçtiğimiz haftaki göreve başlama töreninden biraz daha farklı olarak bir tören gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftaki tören çok çok ilginçti. Hem Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajlar, törene katılan yüzlerce adeta devlet başkanları, başbakanlar, temsilciler, uluslararası örgüt temsilcileri gibi çok çeşitli bir görev başlama törenine katılımcı listesi vardı. Aliyev vardı, Paşinyan vardı, Venezuela Başkanı Maduro vardı, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg vardı. Evet. Türk dünyasından, Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetlerden hemen hemen bütün liderler katılmıştı törene. Afrika'dan yoğun bir ilgi vardı, Balkanlardan, Orta Doğu'dan, Asya'dan. Dolayısıyla Türk dış politikasının adeta ajandasını yansıtan bir şekilde bütün herkes oradaydı. Cumhurbaşkanı önemli mesajlar verdi o toplantıda. Yine bir başka açıdan bakıldığında o göreve başlama töreninde Türkiye'nin tarihsel mozaiğini yansıtan, medeniyetsel birikimini yansıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken arkada azınlık dini liderlerinin de olması çok çok önemliydi. Ardından geçtiğimiz hafta kabine açıklandı ve isimler belli oldu. Ve 67. adeta kabine, Bakanlar Kurulu eski tabiriyle şimdiki Cumhurbaşkanlığı kabinesi ilan edilmiş oldu. Göreve de bugün itibariyle yemin ederek başladılar. Geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde devir teslim törenleri yapıldı. Önemli isimler var kabinede ve Türkiye'nin yeni dönemine ışık tutacak, ekonomisinden dış politikasına, güvenliğine, çevre ve İklim Bakanlığı'na, evet, birçok mevzu bu anlamda yeni dönemde etkili isimlerle inşa edilecek. Kabineyi konuşalım istiyorum çünkü merak edilen isimler var, merak edilen politikalar var. Üçüncüsü de acaba yeni dönemde bizi ne bekliyor? Biraz bugün ona da değinelim ve özellikle dış politikayı konuşalım. Güvenliği konuşalım, terörle mücadeleyi konuşalım ve ekonomiyi konuşalım istiyorum. İstersen birinci meseleden başlayalım. Sen ne tür bir yenilik gördün veya bu göreve başlama töreninin bize söylediği hususlar nelerdi? Ne tür mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet, bu toplantıda?
Tabii şimdi seçimlerin akabinde en fazla merak edilen şey yeni kabineydi. Çünkü bu yeni kabine nihayetinde Türkiye yüzyılı, evet, adını koyduğumuz
bu seçimde dönemi, de ana mottoydu, evet, biliyorsun.
Geleceğin nasıl olacağını, nasıl yöneteceğini, hangi dinamiklerin öne çıkacağını, hangi paradigmanın tahakküm altında hareket edeceğini gösterici en önemli emareydi.
Evet.
Bu anlamda da hem güçlü bir kabine hem de çok belirleyici, farklı bir kabine ortaya kondu. Hem dış politikada, aha, bir bacağı, bir anlamda ekonomi politikaları diğer bacağında, güvenlik politikaları diğer ayağında önemli saç ayakları olan güçlü isimlerle temsil edilen bir kabineyi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etti. Genel anlamda da hem Türkiye'de hem uluslararası anlamda bence destek gördü bu kabine. Yani muhaliflerin bile Türkiye'de önemli bir kısmı kabinedeki isimlerin yetkinliği konusunda ciddi olumlu görüşler beyan ettiler. Kimileri hani ekonomi felsefesi açısından kendi liberal küresel normlara uygun bir kabine oluşturulduğu noktasında adım attı. Diğerleri işte Sayın Genel Kurmay Başkanı, Savunma Bakanı olmasını mesela Ahmet Davutoğlu çok önemsedi. Yine Hakan Fidan'la ilgili açıklamalar yaptı. Keza diğer farklı muhalif partilerine de benzer açıklamalar geldi. Şimdi ben üç temel bağlamda dediğimi evet. bana azetmek istiyorum. Öncelikle dış politikadan istersen başlayalım. Burada Sayın MİT Müsteşarı Hakan Fidan yeni Türkiye'nin dışarı bakanı olarak ilan edildi. Bu çok önemli tabii. Çok güçlü bir isimden bahsediyoruz burada. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ciddi anlamda reform eden, onun başkanı iken çok büyük işler yapan, Türkiye'nin güvenlik politikalarında, istihbarat alanında zirveye taşıyan bir isim. Hatta neredeyse bir efsane haline gelmiş bir isimden bahsediyoruz. Hı hı. Yani Türkiye içinden bir uluslararası karşılığı olan, klasik manada sadece istihbarat örgütünü yöneten bir isim olmanın ötesinde özellikle çalışma bölgelerine ilişkin temel dosyalar, yani Türkiye'nin dış politikasına ilişkin temel dosyaların da sahibiydi Hakan Fidan. İşte Libya dosyası, Suriye dosyası, Irak dosyası, birçok anlamda bu gibi meselelerde öne çıkıyordu. Aynı zamanda bir diplomatik aktördü de yani ve şimdi bu bağlamda doğrudan diplomasinin başına geçmiş oldu. Bu şunu gösteriyor. Bir devamlılık ve süreklilik olacak. Yani öncelikle Türkiye'nin mevcut dış politika paradigması güçlenerek ama aynı evet. çerçevede devam edecek. Bunu öngörebiliriz. Özellikle bu çatışma bölgeleri noktasında Türkiye'nin dış politikaya da daha fazla ağırlık vermesi söz konusu olacaktır Hakan Fidan döneminde. İşte Suriye'deki normalleşmeden evet. tut da Ukrayna siyasetinde işte tarafları bir araya getirmeye çalışılan üçüncü yol bağlamı, Libya bağlamı, Somali bağlamı, yani çevremizdeki tüm çatışma bölgeleri.
Suriye'de ne bekliyorsun ilgili? Spesifik olarak konuşmak gerekirse? Yani oraya temel önceliklerimiz açalım. Neler?
Parantez açalım. Şimdi orada seçimler öncesinde bir normalleşme dediğimiz şey, ilişkilerin rejimle Türkiye hı-hı. arasında, Rusya ve İran'ın da arabuluculuğunda normalleşmesi dediğimiz bir süreç başlatılmıştı. Ama Türkiye'de iktidarın kim olacağı ile ilgili belirsizlik pozisyonları etkiliyordu, tarafların pozisyonlarını. Nihayetinde Esed rejimi de gönülsüzce o masaya oturdu bir nevi. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı olma ihtimali vardı. Böyle bir durumda zaten Türkiye'nin Suriye politikası baştan dizayn edilecek. TSK belki çekilecek. Rejimle bir anlaşma zemini oluşturulmaya çalışılacaktı evet. kayıtsız şartsız. Ama Erdoğan dönemi bambaşka şeyler ifade edecekti. Ve şimdi yeniden Erdoğan dönemi oldu. Dolayısıyla rejim şimdi daha anlamlı şekilde masaya oturacaktır. Bu bir. İkincisi Rusya ve İran'ın pozisyonları Türkiye lehine kısmen değişiklik gösterebilir. Daha fazla rejime, işte Türkiye'nin talepleri karşılaması noktasında taviz verdirtmeye çalışabilirler. Eğer gerçekten sahici bir anlaşma istiyorlarsa taraflar daha net bir şekilde masaya oturacaklardır diye düşünüyorum. Bir çaba sarf edilecek orada. Tabii ciddi politika farklılıkları da var, pozisyon farklılıkları var. İşte terörle mücadele, PKK, mültecilerin geri dönmesi, siyasal çözüm süreci, muhaliflerin sisteme entegre etmesi, rejimin yapacağı reformlar konusunda. Burada eğer rejim yine direnç gösterirse Türkiye askeri harekatlarla PKK'yı hedef almaya devam edecek, muhalifleri destekleyecek ve güvenli alanların istikrarını sağlamaya çalışacak. Bence buna benzer bir yol haritası olacaktır. Ama burada aha. Rusya açısından da, İran açısından da, rejim açısından da çok mevcut pozisyonun sürdürülebilir olmadığını görmek de gerekiyor. Yani bu kaybet kaybet sarmalı. Türkiye'de dahil herkes çıkmak istiyor. Zaten bölgesel normalleşme dediğimiz bir ruh var şu anda. İşte rejim yeniden Arap Birliği'ne dönme çabasında.
Döndü. Gerçi de yani ama işte
tam olarak
nasıl ilerleyecek? Yani
sembolik bir dönüş var ama gerçek anlamda bir ilişkiler oluşturulmuş değil. Bir narko terörizm var. Uyuşturucu trafiği var. Buna yönelik Arap ülkelerin çok ciddi tepkileri söz konusu. Yine rejim bölgelerin ekonomik açıdan ayakta kalması, sürdürülebilir bir hale gelmesi, alt ve üst yapısının inşa edilmesi, bir sürü mesele var. Dolayısıyla bu bağlamda Türkiye'de çok ciddi anlamda ihtiyaç duyuluyor. Yine PKK'nın devlet kurma çabası kendini her geçen gün daha fazla gösteriyor. Amerika'nın burada oluşturduğu bir güvenlik şemsiyesi ve desteği var. Bu bağlamda ortak çıkarlar söz konusu. Ya bir noktada birlikte hareket edilebilir. Ama tarafların daha rasyonel şekilde taviz vererek hareket etmesi şartıyla Hakan Fidan tabi burada önemli bir aktör olarak bu süreci yönetecek doğrudan. Daha hızlandırabilir, daha sağcı şekilde muhataplarıyla oturabilir. Bu tabi anlamlı olacak. Bir de yeni dönemde artık bir 5 yıl daha Erdoğan iktidarı demek. Türkiye'nin mevcut paradigma ile güvenlik paradigması hareket etmesi, ordusunu güçlendirecek, caydırıcı bir güç olarak ortaya koyması ve risk alabilen, müdahale edebilen bir siyasi iradenin yeniden kazanmış olması ve Türkiye'nin savunma sanayinde de her geçen gün daha ileriye doğru gitmesi, imkan ve kabiliyetlerin artması, hem TSK'nın hem MIT'in etkinliğinin ve gücünün artacağını da görmek lazım. Bu da Türkiye'nin sadece bir bölge aktörü değil, küresel bir aktöre dönüşmesi anlamına da geliyor. Dolayısıyla sahadaki taraflar da Türkiye'nin bu caydırıcı gücüne göre hareket edeceklerdir. Türkiye ile öyle karşı karşıya gelmenin maliyeti bundan 2 yıl öncesine nazaran çok daha yüksek olacak. Dolayısıyla Esed rejimi de bunun farkındalığıyla hareket edecektir diye düşünüyorum.
Ukrayna konusunda peki Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı seçilmesinin doğrudan bir etkisi olur mu? Yoksa Türkiye aynı pozisyonunu devam ettirme
konusunda? Ya şöyle makro politika dizaynında Türkiye'nin pozisyon değişikliğini ben çok olacağını zannetmiyorum. Türkiye Batı ile Doğu dengesini, daha da özellikle ABD ile Rusya dengesini koruyacaktır. Zaten Erdoğan net bir şekilde Batı'nın bu anlamda Rusya'ya karşı işte yaptırımları destekleme konusundaki baskısını kabul etmeyeceğini ortaya koydu seçim sürecinde. Sonrasında da buna yönelik mesajlar verdi. Sayın Hakan Fidan da Türkiye'nin bu üçüncü yol siyasetinin şu anda yönetecek isim olarak devam ettirecektir diye düşünüyorum. Peki. Zaten Milli İstihbarat Teşkilatı da aslında süreçte çok aktifti malum. Tarafları bir araya getiren, tarafların istihbarat örgütlerini dahi ABD ile Rusları bir araya getirip masaya oturtmuş, müzakereler yürütmüş bir yapı. Burada Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelerde kolaylaştırıcı rol oynamaya Türkiye devam edecektir. Yine Hakan Fidan liderliğinde hem dışişleri hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nda tabii İbrahim Kalın liderliğinde konuşmak lazım bundan sonra. Mevcut politikalarını devam ettirecektir diye düşünüyorum. Burada Türkiye belki Batı olan ilişkilerini biraz daha yumuşatabilir.
Evet, o da yeni benim sorularımın arasındaydı.
Yeni bir seviyeye geçiş olabilir. Çünkü Batılıların da kafası karışıktı. Hatta birçok başkent seçim gecesi şok oldu. Çünkü onlar açısından Kılıçdaroğlu'nun galibiyeti bekleniyordu. İşte kendilerinin güvendiği sözde kamuoyu anket şirketleri 4-5 bankasörü önünde gösteriyordu. Ve yeni bir Türkiye noktasında düşünceleri vardı. Ama bunun böyle olmadığı gerçeğiyle yüzleştiler. Dolayısıyla şimdi Türkiye ile birçok alanda kritik meselede çalışmak zorundalar. 5 yıl boyunca bir Erdoğan dönemi var. Güçlenen bir Türkiye var. İlişkilerini daha da çeşitlendirmiş bir denge siyaseti izleyen bir Türkiye var. Hatta mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Biden'ın Sullivan'ı bir açıklama yaptı. Gazeteciler onu sıkıştırıyor işte. Türkiye tamamen Batı blokundan ayrıldı mı? Rusya ile mi artık ilişki yapıyor falan. Ya o gazetecilere arkadaşlar bu işi bu kadar da abartmayın. Evet, Türkiye hala NATO blokunun parçasıdır. Kritik bir üyedir. Evet Türkiye kendini merkeze alarak artık bağımsız siyaset izlemektedir. Ama bu Türkiye'nin Batı blokundan ayrıldığı anlamına gelmez.
Çok enteresan bir cevap değil mi bu?
Türkiye'nin sanki artık yeni kabul geldiği noktayı hazmetme noktasındalar. Yani bir eşik var. O eşiği geçtiğimiz zaman Türkiye'yi artık bir Almanya, Fransa ve hatta onun ötesinde bir muhatap olarak kabul etmek zorunda kalacaklar ve eşit güç olarak kabul etmek durumunda kalacaklar. Bu hazım sorununu Batı hala yaşıyor.
Bu Türkiye'nin küresel imajını da çok olumlu manada etkileyecek değil mi?
Muhakkak yani
Sayın Afrika'da, Erdoğan'ın Asya'da, Körfez'de
mevcut döneminde Hakan Fidan'ın dış politika liderliğinde bence bu anlamda da bu denge politikası Batı ile Doğu arasında devam edecektir. Tabii Batı'nın Türkiye'yi daha fazla kabullenmesi Türkiye'nin elini diğer alanlarda da güçlendirecek. Çünkü sonuçta bir mücadele veriyorsun ve enerjini Batı'yla, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'yle tüketiyorsun belli anlamda. Şimdi burada da kabullenme ve Türkiye'yi artık alan açmak zorunda olduklarının farkındalığı Türkiye'nin elini birçok coğrafyada işte Afrika'da da, Türkiye Cumhuriyetleri'nde de, Orta Asya'da da diğer bölgelerde de güçlendirecek. İşte sen az önce ifade ettin Cumhurbaşkanlığın törenine Latin Amerika'dan, Venezuela'dan, Küba'dan birçok lider katıldı. Türkiye Cumhuriyetler'den gelenler oldu. Balkanlar'dan geldi. Afrika,
yani Paşinyan geldi. Geldi yani.
Yani bu önemli, bunların her biri önemli. Batılılar tabii gelmeyi çok tercih etmediler. Yine bir tek NATO Genel Sekreteri
ama yine de temsilcilerini gönderdi. Evet. Mesela Almanya eski cumhurbaşkanları oradaydı. Evet. Schröder vesaire. Peki Yunanistan meselesi. Hakan Fidan ne diplomat ne asker. Ortasında bir yerde bir istihbaratçı, bütün önemli birikimini, kariyerinin bu alanda yapmış. İstihbarat alanı çok farklı bir alan. Tabii. Diplomasi de son yıllarda istihbarat diplomasisi Hakan Fidan döneminde ortaya çıktı. Öncesinde istihbarat çok daha içeriye odaklanan, dış politikadan kendisini uzak tutan,
uluslararası operasyonların içinde olmayan bir MIT'ten
bahsediyorduk. Ama burada Rusya'da gördük, Suriye'de gördük, Irak dosyasında gördük, Körfez normalleşmesi
Evet.
dosyasında gördük. Birçok dosyada aslında
Proaktif
Hakan Fidan'ı
şekilde
ve
pozisyon
istihbarat
aldı. Aynen.
teşkilatını gördük. O operasyonel faaliyetlerinin
Doğru.
dışında bir diplomasi, konuşarak yani istihbaratı yapma meselesi.
Doğru.
Şimdi bunu herhalde biraz daha dış politikaya
Ya bence
yansıtacak ve
burada
Yunanistan meselesi.
doğru.
Şimdi ilginç bir dosya. Hem bir sıcak bir atmosfer var. Türkiye'deki depremden sonra oluşan ve Yunanistan'da önümüzdeki dönemde bir seçim var ve ortaya koyulmuş bir perspektif var. Bu işi eskale etmeyelim, tırmandırmayalım.
Ya
Ama çözülecek bir durum da söz
o
konusu
biraz tabii makro bir
değil
mesele değil mi? Aslında mikro yansıması. Nihayetinde Türkiye'nin Batı ile özellikle de ABD ile ilişkileri
İyi
Yunanistan'da
olursa
olan
diyorsun
ilişkilerini belirliyor.
ya da tam tersi.
Yani Amerika onu bir araç olarak Türkiye'ye karşı kullanıyor. Yoksa Yunanistan kendine ait ve çok özel Türkiye'yi dengeleyebilecek, caydırabilecek bir güç çarpanı zaten yok. Dolayısıyla mümkün değil. Hakan Fidan özelinde şunu söylemek mümkün. Türk dış politikasının bence her alanda Yunanistan'a dahil olmak üzere Fidan döneminde daha sonuç alıcı bir niteliğe bürüneceğini düşünüyorum. Çünkü
Evet.
Fidan'ın en temel özelliği nedir? İstihbaratın başında ve sonuçlara odaklanan bir isim. Yani Türkiye'nin gücünü,
Aha.
kapasitesini iyi ölçüp doğrudan sonuç almaya yönelik bir siyaset izliyor. Yürüttüğü dış politika siyaseti de şu ana kadar bahsettiğin o hani istihbarat diplomasisi bağlamında hep sonuç almaya yönelikti. Şimdi muhtemelen bir Dışişleri Bakanı olarak da klasik hariciye kültürünün dışına çıkıp daha böyle somut sonuç alacak şekilde bir siyaset izlemeye çalışacak. Bu bir şey olacak. Farkındalık bence oluşturabilir, farklılık yaratabilir diye düşünüyorum.
Peki buradan istersen Batı ile ilişkilerin önemli ayaklarından bir tanesi aslında ekonomi. Dış
Evet.
politikada ne kadar Batı ile ilişkilerini düzeltirsen ekonomide de o oranda bir pozitif yansıması oluyor.
Doğru.
Tam belki doğrusal bir ilişki yok ama en azından bir etki olduğunu biliyoruz.
Tabii. Ciddi bir
Mehmet Şimşek
korelasyon
ismi çok konuşuldu kamuoyunda. Nihayetinde bakan olarak
var.
atandı ve devir teslim töreninde de ilkelerini, prensiplerini ve politika önceliklerini ortaya koydu.
Evet. Doğru.
Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var ve ana gündem maddelerinden bir tanesi ekonomi. Nasıl bir
Muhakkak.
ekonomi politikası ve dönemi
Evet.
bekliyorsun Türkiye
Tabii şimdi
açısından?
yeni kabinenin en belirleyici ve geçen dönemden kendini ayrıştıran yönü ekonomi politikası ve ilgili aktörler. Sayın Mehmet Şimşek'in adı uzun süredir geçiyordu. Sayın Erdoğan'la da defalarca aslında görüşmeler yaptılar.
Evet.
Ve nihayetinde kendisinin hani rasyonelleşme olarak ifade ettiği bu liberal kapitalist ekonomik sisteme yeniden uluslararası normlara ve kurala dayalı ekonomik modellemeye yeniden Türkiye'nin geçmesi anlamına geliyordu. Ciddi bir ekonomik değişim ve dönüşüm olacak Mehmet
Aha.
Şimşek. Mehmet Şimşek'le birlikte tabii diğer belki üst düzey ekonomi bürokrasisi de değişmeye başlayacak. Başta Merkez Bankası Başkanı olmak üzere. Burada tabii temelde Türkiye modeli dediğimiz bir model hayata geçirilmeye çalışıldı. İşte faizlerin düşük tutuldu ama buna karşın ekonominin
büyümesi,
büyümesine
yatırım,
odaklanıldığını,
değil mi?
yatırımın
İhracat,
ve ihracata odaklanacak. Ama
orada
orada bir
istihdam,
talihsizlik oldu
istihdam,
ve tabii
istihdam.
önce pandemi, ardından Ukrayna Savaşı ve nihayetinde depremin yarattığı etkiler bu Türk modelinin çalışmasını ciddi anlamda zedeledi ve ekonomik açıdan bir meydan okumayla karşı karşıya kaldık. Tabii bu anlamda Türkiye'nin küresel mücadelelerin de etkisi var. Yani sen Batı blokuyla işte birçok meselede karşı karşıya kalınca onların ekonomik olarak sana zarar verme çabaları da söz konusu. Tüm bunlar bir araya gelince dünyada enerji fiyatlarının bir anda inanılmaz arttığı bir denklemde ciddi bir enflasyon oluşmaya başladı ve mevcut modelde bu enflasyonu artık düşürülemeyeceği anlaşılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan orada pragmatik bir şekilde davrandı ve tekrardan Mehmet Şimşek'le birlikte farklı bir ekonomik modele geçtiğini görüyoruz. Bu anlamda Mehmet Şimşek'in Maliye ve Hazineden sorumlu Devlet Bakanı oldu. İşte ekonomik bürokrasisinde benzer zihin haritasına sahip, paradigma sahip isimler tarafından yönetildi. Yeni bir dönem başlayacak. Bu biraz hani Naci Ağbal, Lütfü Elvan dönemindeki
Evet.
politikalara benzer bir politika. Muhtemelen önümüzdeki haftalar ve aylarda
Daha mı netleşecek diyorsun?
netleşecek ama tabii faizlerin yükseltmeye başlanacağı, sıkı maliye ve para politikasının uygulanmaya başlanacağı, talebin biraz düşürtülüp enflasyonun baskı altına alınacağı, bütçe disiplininin daha fazla sağlanacağı yeni bir dönem olacak. Tabii bunun için çeşitli riskler de var. İşte bir yerel mahalli seçimler söz konusu. Bu anlamda bu acı
Evet.
reçeteyi Türkiye'nin ne kadar kaldırıp kaldırmayacağı, hazmedeceği ile ilgili soru işaretleri de söz konusu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlamda siyasi açıdan yine büyük bir risk aldı ve ülkenin menfaatine olduğunu düşündüğü bir yeni modelleme içerisine Mehmet Şimşek'e görev verdi. Umarım bu tabi başarılı olur bu model ve Türkiye'nin ekonomik açıdan da bu yumuşak karnını en azından minimize etmesini sağlar. Çünkü Türkiye diğer alanlarda dış politikada, güvenlik siyasetinde, askeri güç, caydırıcılık, savunma sahi, yumuşak güç anlamında bölgesinde çok etkili bir bölge gücü, ardından küresel bir aktöre dönüştü. Türkiye işte biraz geriye çeken şey her zaman ekonomiydi. Ekonomi açısından da bu yumuşak karın halledilir ve belli bir noktaya Türkiye ekonomik açıdan da gelirse Türkiye'nin bu küresel güç iddiasını evet, çok daha güçlü bir şekilde hayata geçeceğini
görebiliriz. Bakanlar kurulunda önemli bir süreklilik oluşturmaya aday bir gelişme de yaşandı geçtiğimiz hafta. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler evet, Savunma Bakanı olarak doğru, atandı.
Daha önceki bir önceki Genelkurmay Başkanı da Savunma Bakanı
aynen olmuştu, öyle olmuştu. Bu ne diyorsun? Türkiye'nin güvenlik siyaseti
yani bu bir teamül haline gelir mi? O konuda hani bir şey söz konusu değil. Olmak zorunda değil. Sonuçta siyasi irade kimisi.
Öyle denk geldi diyorsun.
Evet, yani orada çünkü ilgili isim de hem 15 Temmuz sürecinde hem sonrasında çok iyi bir performans sergilemişti. Dolayısıyla da yeniden onun Savunma Bakanı olması beklenen bir şeydi. Bu anlamda Türkiye'nin tabii savunma politikalarında ben bir değişiklik öngörmüyorum. Yine Sayın işte İbrahim Kalın da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına evet, geçti. Buradaki aktörler Fidan, Genelkurmay bir noktada, İçişleri Bakanlığı'na İstanbul Valisi evet, atandı yine keza. Bu süreklilik devam edecektir. Burada özellikle iç güvenlik açısından FETÖ'yle mücadele ve PKK'yla mücadele esas olmaya devam edecek. Zaten çok başarılı bir fotoğraf var. Süleyman Soylu döneminde özellikle ülke içerisinde PKK ile mücadelede ciddi bir alan kazanım elde edilmişti. Şu anda neredeyse kırsalda sıfırlanmış bir PKK'dan bahsediyoruz. PKK'nın yeni dönemde farklı siyaset tarzlarının içerisine girmesi, hareket tarzlarının içerisine girmesi mümkün olabilir. Kır gerillacılığı dediğimiz bu terörist anlayıştan daha ziyade şehir merkezlerine çekilecek belki bir siyaset izleyebilir. Aha. Bunun tabii önleyici tedbirlerle önünün kesilmesi gerekiyor. Yine tabii ülke dışındaki bu güvenlik doktrini, sınır ötesi askeri harekatların devam edeceği, Türkiye'nin gönül coğrafyası dediğimiz işte Karabağ'dan tut da farklı bölgelerde yine Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinde askeri varlığını devam ettireceği bir anlayış bence devam edecektir. Bu konuda herhangi bir değişiklik beklentim yok.
Evet, bu en son tabii F-16'larla ilgili bir gelişme masada Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 konusu. Acaba İsveç, Çin NATO üyeliğine, Türkiye'nin desteğine mi bağlandı bu mesele?
Yani o Amerikalılar ikircikli işte davranıyorlar. Bunun sanki böyle olmadığını söylerken Biden çıkıp bunu doğrudan birbiriyle ilişkilendiriyor.
Sonra
Blinken bunu revize etmeye çalıştı ama doğrudan Biden'ın ifadeleri var orada Erdoğan'a söylediği. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye işte İsveç'in üyeliği için baskı yapmaya devam edecek. Ama Türkiye'nin de ciddi talepleri söz konusuydu. İsveç'in
dün
bu talepleri
Stoltenberg
karşılaması gerekiyor.
İsveç'in bütün sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi.
Ya uzun süredir hep aynı iddiadalar ama Türkiye bunu kabul etmiyor. O Stoltenberg'in açıklama yaptığı sırada PKK'lı bir grup yine İsveç'te gösteri yaptı PKK bayraklarıyla. Yani evet. Türkiye açısından bence şu anda henüz istenen Türkiye'nin talep ettiği şartların çoğu karşılanmamış diye düşünüyorum. Aha. Türkiye tabii bunu bir fırsat olarak da değerlendirebilir.
Batı'da Temmuz'da evet demez mi diyorsun Türkiye'ye?
Ya şu şartlarda bence dememeli. Yani istediği bazı şeyleri daha fazla alması gerekiyor. Karşılığında hani sadece F-16'lara bağlayarak böyle bir şey yapmaması gerekir ki Kongre'nin her şartta Türkiye İsveç'in üyeliğini kabul etse dahi F-16'lara yönelik şartlarını kaldıracağını da ben düşünmüyorum açıkçası. O da ayrı bir soru işareti olarak kalmaya devam edecek. Yani Türkiye İsveç konusunda istediğini alması gerekir. Çünkü eğer İsveç konusunda geri adım atarsa ve PKK'nın merkezi olarak kalmaya devam ederse bu Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından da uluslararası kredibilitesi açısından da bence zarar verecektir. Dolayısıyla bunu gözetmesi gerekir diye düşünüyorum
evet,
siyasi
aktörler. En zor konu, en zor başlık hangisi sence yeni dönemde?
Bence ekonomi.
Dış politikada en zorlu dosya hangisi?
Dış politikada en zorlu dosya Amerika Birleşik Devletleri'yle yaşanan sorunlar ve özellikle de PKK'nın işte Amerika'nın
yani halledilmesi zor anlamında
devlet,
söylüyorsun
evet,
değil
Suriye'de
mi?
Devlet kurma çabası. Türkiye'nin ulusal güvenliğinde ciddi anlamda tehdit eden temel mesele. Yoksa İsveç'in NATO'ya girip girmemesi vesaire. Bunlar çok ikinci veya F-16'ın alınması veya Amerikan kasa yaptırımları gibi meseleler. Daha ikinci meseleler asıl Türkiye'nin ulusal güvenliğiyle ilgili temel mesele bence Suriye'de yaşananlar ve özellikle evet, de Fırat'ın doğusunda PKK'nın devlet kurma çabası.
Peki teşekkürler Can bugünkü değerlendirmeler için. Sevgili dinleyenler bugün Seçim sonrası Türkiye'nin yeni yol haritasını konuştuk. Kabineyi ele aldık ve dış politikaya, ekonomiye, güvenliğe dair konuları tartıştık. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.